işi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 31 Tir 1404 Hicri Kameri, 26 Muharrem 1447, Miladi Takvimle 22 Temmuz 2025 Salı. Bu akşamki yayınımızı daha sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Bin Şehre Bir Tarih Podcast'ı, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, İslam'ı Tanıyalım ve İran'ı Gezelim Görelim adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, nükle bomba yapma niyetinde değiliz. Uluslararası Hap Örgütü Siyonist Rejim'in evin cezaevine saldırısı savaş suçu kapsamındadır. Ankara, Tahran'ın yanında İsrail'in İran'a saldırısını Türkiye'deki partiler oy birliğiyle kınadı. Gazze Savaşı'nın başından bu yana 59.106 Filistinli şehit oldu. İngiliz doktordan Gazze'de kıtlık ve açlık anlatısı, çocuklardan geriye sadece deri ve kemik kaldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu, İsrail'e karşı tüm seçenekler masada. UNRWA, Gazze'de hiç kimse güvende değil. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pezeşkan, düşmanlar İran'ın nükleer bomba yapmasına izin verilmemesi gerektiğini iddia ediyor. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Ama öyle bir hava estirdiler ki sanki İran bomba yapacakmış gibi dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bugün Sonsuza Dek İran isimli ulusal özel programda Siyonist rejimin işlediği cinayetlere tepki göstererek bir rejim kurmuşlar ki canı ne zaman isterse her yere saldırıyor, istediği kişi suikastı uğratıyor. Bu kadar vahşeti gerçekten kabul edebilir miyiz dedi. Pezeşkan düşmanlar İran'ın nükleer bomba yapmasına izin verilmemesi gerektiğini de iddia ediyor. Bizim böyle bir niyetimiz yok ama öyle bir hava istirdiler ki sanki İran bomba yapacakmış gibi. Peki onlar neden saldırılarında sivillere ve hastanelere saldırdılar? Hani İran'ın nükleer bomba yapacağı söyleniyordu. Neden sivillere hedef aldınız? Bu bile yalandı. Biz nükleer bomba yapmıyoruz ifadelerini kullandı. Uluslararası Hap Örgütü İsrail ile İran arasında yaşanan son savaş sırasında Siyonist rejimin Tahran'daki evin cezaevine düzenlediği saldırıyı uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olarak değerlendirdi. Hap Örgütü yayınladığı açıklamada uluslararası hukuka göre cezaevi ve gözaltı merkezlerinin sivil hedefler kapsamında sayıldığını vurguladı. Örgüt evin cezaevine askeri hedef haline getirecek hiçbir geçerli delilin sunulmadığını belirtti. Bu nedenle bilerek böyle bir saldırının gerçekleştirilmesini savaş suçu olarak nitelendirdi. Açıklamaya göre saldırılar mesai saatlerinde ve mahkumların ziyaret saati sırasında gerçekleşmiş, bu sırada cezaevinin birçok bölümü de sivillerle doluymuş. Siyonist rejimin İslam İran'a yönelik askeri saldırılarından başlaması Türkiye'nin siyasi ve toplumsal atmosferini derinden etkiledi. Son yıllarda hızla değişen bölgesel gelişmeler, ülkelerin jeopolitik ve ideolojik konumlarının onları bölge dışı krizler karşısında tutum almaya zorladığını bir kez daha gösterdi. Pars Today'in haberine göre Siyonist rejimin İran'a saldırısı yalnızca askeri bir olay değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel yankılar uyandıran bir siyasi deprem niteliğindeydi. Bu bağlamda Türkiye'deki siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve kültürel figürlere kadar birçok aktör kendi değer ve siyaset anlayışları çerçevesinde bu krize tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi İran'ın meşru müdafası doğal hakkıdır. İktidar Partisi AK Parti, İsrail'in saldırılarını açıkça kınarken İran'ın kendini savunma hakkını destekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in eylemlerini devlet terörü ve uluslararası haydutluk olarak tanımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu doğrultuda bir kınama bildirisi kabul etti. Milliyetçi Hareket Partisi dış düşmanlar Türkiye için de tehdittir. AK Parti'nin müttefiki olan MHP'de İran'ın tutumunu genel hatlarıyla destekledi. MHP lideri Devlet Bahçeli daha temkinli bir dil kullanarak Türkiye'nin de dış müdahalelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi İsrail'e karşı daha sert tutum çağrısı. Ana muhalefet partisi CHP, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sert biçimde kınarken hükümetin daha net ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu. Parti lideri Özgür Özel, İsrail'in eylemlerini hukuksuz ve çılgınca olarak nitelendirdi ve Türkiye'deki askeri üslerin bu süreçte olası rolüne karşı uyarıda bulundu. Saadet Partisi İran'ı savunmak, İslam dünyasını savunmaktır. İslami söylem ve Siyonizm karşıtı duruşu ile bilinen Saadet Partisi İsrail'e karşı çok sert ve açık bir tavır aldı. Parti lideri Mahmud Arıkan saldırıları korkakça ve zalimce olarak nitelendirdi ve İslam dünyasının ortak bir direniş cephesi oluşturması gerektiğini söyledi. İYİ Parti doğrudan müdahaleye karşı diplomasi önceliklidir. İYİ Parti henüz resmi ve bağımsız bir açıklama yapmasa da geçmiş pozisyonlarına bakıldığında Minişkallar merkezli, temkinli ve diplomatik çözüm arayan bir yaklaşımı benimsediği görülüyor. Amerikan destekli İsrail saldırıları sonucunda İranlı bilim insanları, üst düzey komutanlar ve sivillerin şehit edilmesini kınayan Sosyalist Parti Koalisyonu, yayınladıkları ortak bildiride İran halkına destek verdiklerini duyurdu. Bu partiler saldırıları Gazze'deki soykırımın devamı olarak niteledi. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, İsrail'in saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali ve bölge güvenliğine tehdit olarak tanımladı. Vatan Partisi, sokak gösterileri ve medya faaliyetleriyle İran'a destek verdi ve bölgesel çapta ortak bir tepki gerektiğini de vurguladı. Halk Evleri ve TGB gibi sol gruplar da anti-emperyalist bir söylemde Türkiye'nin NATO ve Batı ile ilişkilerinin sonlandırması gerektiğini belirtti. Filistin ve Suriye direniş hareketleriyle dayanışma mesajı verseler de İran'a doğrudan destek açıklamasında bulunmadılar. Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarında şehit düşenlerin sayısının arttığını duyururken 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılardan bu yana 59.106 Filistinli'nin şehit olduğunu açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı en son açıklamasında son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 77 Filistinli'nin daha şehit olduğunu ve 376 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde görünlü cerrah olarak görev yapan İngiliz doktor, bölgede yaşanan kıtlık, açlık ve kötüleşen insani durum hakkında konuştu. Doktor, birçok çocuğun her gün yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. İngiliz görünümlü cerrah doktor Nick Maynard, Gazze şeridindeki felaket boyutundaki insani duruma dikkat çekerken, Filistinli çocukların kasıtlı olarak aç bırakıldığına tanıklık ediyorum, dünya neden sessiz kalıyor ve bu sürecin devam etmesine izin veriyor, dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Kaja Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, savunmasız Filistin halkına yönelik katliamın durdurması gerektiğini aksi halde tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Kaja Kallas, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, savunmasız ve aç insanlara yönelik katliamın hiçbir şekilde mazur gösterilemeyeceğini vurguladı. Yardımların Gazze şeridine daha hızlı ulaşılması amacıyla uluslararası kuruluşlarla görüşmelerde bulunduğunu bildirirken, İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına uymaması halinde tüm seçeneklerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Haber kaynakları Gazze şeridinde bir Siyonist askerin daha öldürüldüğünü ve şu ana kadar öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 895'e ulaştığını bildirdi. Siyonist rejim ordusu Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin daha hayatını kaybettiğini kabul etti. Ölen askerin adının Vladimir Luza olduğu ve İsrail ordusunun 5. yedek tugayında görev yaptığı haber kaynakları Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana İsrail ordusuna mensup toplam 895 subay ve askerin öldürüldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Filistin'in Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı ANRUBA Genel Komiseri Philip Lazzarini, Gazze'de kimsenin güvende olmadığını belirtirken, hatta hemşireler bile artık bakıma ihtiyaç duyuyor, dedi. Lazzarini, Gazze'deki doktorlar, hemşireler, gazeteciler ve insan yardım çalışanlarının açlık ve kıtlıkla mücadele ettiğini ve birçoğunun baygınlık geçirdiğini ifade etti. Açıklamasında bu kişilerin görevlerini yerine getirirken, ister bir suçu belgelemek, ister acıyı bir nebze azaltmak için açlık ve yorgunluk nedeniyle bayıldıklarını da vurguladı. Lazzarini artık Gazze'de yemek aramak bombardıman kadar ölümcül hale geldi ifadelerini kullandı. Siyonist kaynaklar Yemenli güçlerin işgal altındaki topraklara bir balistik vize daha fırlattığını bildirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sarı, Sarı Sabah'a düzenlenen füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları vurguladı. Filistin halkının ve mücahitlerinin yarında olduğumuzu göstermek ve Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım suçlarına karşılık vermek amacı ile Yemen Silahlı Kuvvetleri füze birimi tarafından gerçekleştirilen özel bir operasyonda Tel Aviv kentindeki Lod Havalimanı Filistin 2 isimli süpersonik balistik füzeyle hedef alınmıştır. Sarıyıp operasyonun başarılı geçtiğini belirtirken milyonlarca işgalci Siyonist'in de sığınaklara kaçmasını ve havaalanı faaliyetlerinin de durmasını yol açtığını ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Başlığı, FBI belgelerinden Martin Luther King hakkında yayınlanması, tarihi bir ifşa mı, siyasi bir sapma mı üzerine. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Amerika'daki Sivil Haklar Hareketi'nin önde gelen liderlerinden Martin Luther King, Jr.'ın suikastına dair gizli ve hassas belgeler kamuoyu ile paylaşıldı. Yaklaşık 230 bin sayfalık bu belgeler esas olarak FBI'ın Dr. King üzerindeki gözetim faaliyetlerini içeriyor. Ve 1977 yılından bu yana mahkeme kararı ile kamu erişimine kapalıydı. Martin Luther King Jr.'a ilişkin bu belgelerin yayınlanması birçok açıdan önem taşıyor. Dr. King yalnızca 20. yüzyılın en etkili isimlerinden biri değil, aynı zamanda ırk eşitliği ve medeni haklar için barışçıl mücadelenin sembolü olarak kabul ediliyor. Bu belgeler onun kişisel yaşamı ve siyasi faaliyetlerine dair yeni boyutlar ortaya koyarken hem Sivil Haklar Hareketi'nin tarihine hem de bu hareketin bastırılmasında devletin rolüne daha net bir bakış sunabilir. Ayrıca bu belgeler uzun yıllardır süren bazı iddiaları da doğrulama ya da yalanlama potansiyeline de sahip. Bunların başında FBI'ın King'e karşı uyguladığı psikolojik baskılar, tehditler, hatta onu intihara yönlendirme girişimi gibi karanlık uygulamalar da geliyor. 1960'lı yıllarda FBI, Edgar Hoover liderliğindeki Dr. King'i ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamıştı. Bu tanım esas olarak FBI'ın anti-komünist bakış açısına ve King'in çevresindeki bazı kişilerin sol eğilimli olması iddialarına da dayanıyordu. FBI, COINTELPRO adı ile bilinen tartışmalı bir proje ile Dr. King'in özel hayatını da dinledi. Kayıtlar aldı, yaygın gözetim yaptı ve onu kamuoyunun gözünde itibarsızlaştırmaya da çalıştı. Bu çabaların en bilinen örneği FBI'ın anonim olarak Dr. King'e gönderdi ve kişisel bilgileri ifşa etmekle tehdit etti, hatta onu dolaylı biçimde intihara teşvik eden mektuptur. Bu tür belgelerin resmi olarak yeniden ifşa edilmesi, Amerikan devletinin sosyal hareket liderlerine yönelik karanlık geçmişini daha açık bir biçimde gözler önüne serebilir. Ancak bu belgelerin yayınlandığı zamanlarda dikkat çekicidir. Zira aynı dönemde Amerikan kamuoyu Jeffrey Epstein'in cinsel istismar ağı ile ilgili yeni ifşaatlara da meşguldu. 2019 yılında hapishanede şüpheli bir şekilde ölen bu milyarder, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel suçlar işlemekte suçlanmıştı ve ölümünden sonra İngiliz kraliyet üyeleri, üst düzey Amerikalı politikacılar ve Donald Trump gibi birçok tanınmış ismin adının geçtiği skandallar zinciri gündeme sarsmıştır. Trump her ne kadar Epstein'le olan dostluğunu önemsiz göstermeye çalışsa da aralarında uzun yıllara dayanan bir ilişki olduğu birçok belge ve fotoğrafla ortaya konulmuştur. Bazı tanıklar Trump'ın da eş bayına düzenlendiği özel davet ve makinelerde bulunduğunu, malikanelerde de bulunduğunu ifade etti. Bu yüzden medya bu konuyu büyük bir hassasiyetle izlemeye devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem Necler, akşam yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Bin Şehre Bin Tarih podcastının bu ilk bölümünde İran'daki Yahudi varlığının başlangıcını ve Med ve Ahamenes imparatorluklarından nasıl göç ettiklerini ele alıyoruz. Büyük Kuruş'un Yahudileri Babil esaretinden kurtarmada ve güvenliklerini ve dini özgürlüklerini sağlamada oynadığı önemli rolü ele alıyoruz. Bu tarihsel anlatı, İran topraklarında etnik grupların ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir pencere niteliğinde. Bin Şehre Bir Tarih podcast'ının bu bölümünde İran'daki Yahudi varlığının başlangıcını ve Med ve Ahamenes imparatorluklarından nasıl göç ettiklerini ele alıyoruz. Büyük Kuruş'un Yahudileri Babil esaretinden kurtarmada ve güvenliklerini ve dini özgürlüklerini sağlamada oynadığı önemli rolü ele alıyoruz. Bu tarihsel anlatı, İran topraklarında etnik grupların ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir pencere niteliğinde. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'daki Yahudilerin tarihi ve kültürüne büyüleyici ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkmak için bize katılın. Yahudilerin İran'daki varlığının tarihi Eski Ahit'e kadar uzanıyor. Eşeya, Daniel, Ezra ve Nehemya kitapları Yahudilerin Pers topraklarındaki yaşamı hakkında birçok bilgi içerir. Mevcut belgelere göre Hazreti Süleyman'ın ölümünden sonra toprakları iki kısma ayrıldı. Yahuda Krallığı ve Kuzey Krallığı. Kuzey Krallığı'nın krallarından biri yaklaşık 20 yıl hüküm süren Peka Romalia idi. Saltanatının 17. yılında Yotham'ın oğlu Ahaz Yahuda ülkesinde hüküm sürdü. Bu kral Kuzey Krallığı'nın ilerlemesinden endişe duymaya başladı ve Arami Hanedanı'nın istilasından da korktuğu için M.Ö. 746'da iktidara gelen Aşur kralı Tiglat-Pileser ile bir dostluk anlaşması yaptı. Kendini ona bağlı biri olarak tanıttı ve Peka ile Aram kralı Remin'i yenmesini istedi. Daha sonra Tiglat-Pileser Aram kralını öldürdü, ardından Kuzey Krallığını da işgal ederek bu ülkenin şehirlerini ele geçirdi ve halkını esir aldı. Nitekim bir grup İsrail'den İran'daki ilk esareti M.Ö. 741-749 veya 739 yılları arasında yaklaşık 60 bin esirin İran'daki Gilead-Demavend bölgesine getirilmesiyle gerçekleşti. Bu Yahudi halkının İran coğrafyasındaki ilk varlığıdır. Bu tarihten sonra M.Ö. 722'de Aşur Kralı 5. Şalmeneser Kuzey Krallığını tekrar işgal etti ve Yahudileri tekrar esir aldı. İncil'e göre Aşurlular bu sefer de Yahudilere maddar topraklarını da sürdüler. Dolayısıyla Yahudilerin İran'daki varlığının tarihi Antik İran'ın ilk büyük hanedanı olan Madların saltanatına atfedilebilir. Milattan önce 728'den 550'ye kadar süren Pers İmparatorluğu döneminde Yahudiler Horasan, günümüz Doğu İran'ında, Rey, Orta İran'da ve Ekbatan'a, günümüz Hemedan'ında gibi Batı İran bölgelerinde yerleştiler. Yahudilerin İran'a göç süreci sonraki yıllarda ve dönemlerde de devam etti. Öyle ki M.Ö. 586 civarında 2. Nebukadnezar liderliğindeki Babil kralı birçok Yahudi'yi de esir altında, bu Yahudilerin çoğu Mezopotamya'daki Babil İmparatorluğu'nun merkezine nakledildi. Benzer şekilde bu insanların bir kısmı Babil İmparatorluğu'nun doğu bölgelerine ve antik İran'a yerleşti. İran'a getirilip Mad şehirlerine yerleştirilen Yahudiler siyasi ve sosyal statü açısından diğerlerinden daha değerli hale geldiler ve üstün oldular. Zira Ahamenişiler iktidara geldiğinde İran Yahudileri Yahudilerin liderleriydi. Ancak Babil Krallığı'nda esaret altında kalanların böyle bir durumu yoktu. Yahudilerin Babil Krallığı'ndaki esareti de yaklaşık 58 yıl sürdü ve M.Ö. 539'da İran'daki Ahamenişi İmparatorluğu'nun kurucusu ve kralı olan Kuruş, Babil'i fethedip yeni Babil İmparatorluğunu yıkarak M.Ö. 587'den beri bu imparatorlukta esaret altında olan Yahudileri serbest bıraktı. Birçok tarihçi Büyük Kuruş'un Yahudileri Babil esaretinden kurtarma emrini İran'daki Yahudilik tarihindeki en büyük olay olarak kabul eder. Bu büyük olay M.Ö. 539'da meydana geldi. Ahmeniş egemenliğini kurup pekiştirdikten sonra Kuruş çevredeki toprakları fethetmek için yola çıktı ve bu bağlamda o dönemde Mezopotamya bölgesinin önemli hükümdarlarından biri olan Babil'e saldırdı ve Opis Savaşı adı verilen bir savaşta Babil'i fethederek Babil monarşisini devirdi ve bu yönetimin topraklarını imparatorluğuna kattı. Büyük Kuruş, Babil'i fethettikten sonra 2. Nebukadnezar tarafından Babil'e sürgün edilen Yahudilerin serbest bırakılmasını da içeren fermanlar yayımladı. Bu eylemler Kuruş tüzüğünde kayıtlıdır. Özellikle Yahudi Ezra ve Eşiya kitaplarında belirtilmektedir. Bu fermanda Büyük Kuruş Yahudilerin istedikleri yere gitmekte ve Pers İmparatorluğu topraklarına yerleşmekte özgür olduklarını belirtmiştir. Kuruş'un fermanı Babil'de yıllarca süren esaretin ardından özgürlüklerine kavuşan Yahudiler için büyük bir zafer anlamına geliyordu. Bu bu fermanın dini etkilerinin yanı sıra önemli siyasi ve sosyal yönleri de vardır. Zira Ahameniş İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde yaşayan birçok Yahudi bu fırsattan yararlanarak Ahameniş İmparatorluğu'nda ticaret ve ekonominin gelişmesinde önemli rol oynadı. İran'ın Adil Krallığı kuruş, Babil'i fethettikten sonra diğer dinlerin mensupları gibi Yahudilerin de imparatorluk topraklarına yerleşmelerine izin vermekte kalmadı. Aynı zamanda güvenliklerini de ve dini özgürlüklerini de garanti altına aldı. Bu nedenle İran'ı bir barış ve dini saygı diyarı olarak gören birçok Yahudi orada kaldı ve nesiller boyu İran'ın farklı bölgelerinde yaşamaya devam etti. Tarihçiler ve araştırmacılar bu dönemi Yahudilik tarihinin altın çağlarından biri olarak kabul ederler. Yahudiler dini kimliklerini korurken İran krallarından özel destek gördüler ve kültürel ve dini yaşamlarını güvenlik ve barış içinde geliştirip İran'da kalıcı varlıklarının köklerini sağlamlaştırmışlardır. Tarih yazara ve özellikle kuruş yazıtı veya tüzüğüne göre kuruş, Yahudiler de dahil olmak üzere tüm esirlerin istedikleri yere yerleşme ve kendi dinlerini kurma hakkına sahip olduğunu beyan etmiştir. Bu yazıda ordusunun Babil'e barış ve huzur içinde girdiğini ve bu şehrin ve bu toprakların insanlarının da acı ve zulme uğramasına izin vermediğini de beyan eder. Kuruş şöyle devam eder. Köleliği kaldırdım. Sefaletlerine son verdim. Tüm insanların tanrılarına ibadet etmekte özgür olmalarını ve onları muhtaç bırakmamalarını emrettim. Kimsenin şehrin sakinlerini yok etmemesini emrettim. Yıkılan tüm şehirleri yeniden inşa ettim. Kapatılan tüm tapınakların açılmasını emrettim. Bu tapınaklardaki tüm tanrıları yerlerine geri gönderdim. Dağıtıran ve yerlerinden edilen tüm insanları yerlerine geri gönderdim ve yıkılan evlerini yeniden inşa ettim. Tüm insanları dayanışmaya çağırdım. Ayrıca Nabonidus'un Babil'i yüce tanrı korkusu olmadan getirdiği Sümer ve Akkad tanrılarının heykellerini yüce tanrının hoşnutluğuna ve tapınaklarına sevinç ve neşe ile geri getirdim. Tüm halk için barışçıl bir toplum sağladım ve tüm halka barış ve huzur bahşettim. Kuruş'un bu eyleme dünya barışının gerçekleşmesi ve azınlıklar için güvenli ve destekleyici bir ortam, özellikle Yahudiler için dini özgürlüklerin sağlanması açısından da İran tarihinde bir başlangıç noktası ve önemli bir adımdı. 50 yıldan fazla bir süredir Babil'de esaret altında bulunan ve sürekli şiddetli çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşayan Yahudiler, Kuruş'un fermanı ile özgür bırakıldılar ve barış ve dini hoşgörü gölgesinde diğer etnik gruplar ve dinlerle birlikte barış içinde yaşayabildiler. Bu ferman, Yahudilerin diğer imparatorlukların etkisinden uzak, bağımsız bir dine sahip olmalarını sağladı. Bu eylem, onlar için yalnızca büyük bir dini önüme sahip olmakla kalmazken, aynı zamanda Yahudilerin kültürel ve dini kimliklerinin korunmasında ve yok olmalarının önlenmesinde de temel bir rol oynadı. Kuruş'un bu büyük eylemi, tarihte insan haklarına ve azınlık haklarına saygının olağanüstü bir örneği olarak biliniyor ve bu, dünyadaki ilk insan hakları tüzüklerinin oluşturulmasının temelini de oluşturur. Bu insani ve adalet odaklı yaklaşım, azınlıkların kültürel ve dini kimliklerinin korumakla kalmazken aynı zamanda Ahmeniş İmparatorluğu'nda farklı etkin gruplar ve dinler arasında barış içinde bir arada yaşamasının da ve yapıcı etkileşiminde önünü açmıştır. Tarih ve Yahudi halkı Kuruş'un bu büyük eylemini asla unutmamıştır. Büyük Kuruş'u halklarının kurtarıcısı ve özgürleştiricisi olarak görürler ve Tevrat'ta Mesih veya vaat edilen kurtarıcı anlamına gelen İbranice Maşya kelimesi yalnızca Büyük Kuruş için kullanılır. Tevrat ve Eski Ahit'te Ezra ile ilgili olarak Kuruş'un Yahudileri zorla sürüldükleri Babil'deki kölelik topraklarından kurtardı ve sayıları 40 bini aşan Yahudileri özgürleştirdi belirtiliyor. Eski Ahit'teki Ezra kitabı Büyük Kuruş'u Tanrı'nın yeryüzüne uzanan eli olarak tanımlanır ve Eski Ahit'te Kuruş ismi büyük bir saygıyla ve defalarca anılır. Yahudiler adil ve dürüst bir kral olan Büyük Kuruş'un işgalci güçler tarafından yıkılan Yahudi tapınağının hazinesinden alınan değerli eşyayı bile Yahudilere iade ettiğini vurgular. Yahudilerin hazinesindeki antik şeyler Eski Ahit'te Nebukadnezar olarak anılan Babil kralı Baht-el-Nasr tarafından yağmalanıp Babil'e götürülmüştür. Ancak Kuruş Babil'i fethettikten sonra bunları Yahudilere iade etmiştir. Büyük Kuruş isminin Eski Ahit'te en az 23 kez büyük bir saygı ile anıldığı söyleniyor. Diğer Yahudi tarihi metinlerinde de Büyük Kuruş'tan defalarca bahsedilir ve Yahudilerin kurtarıcısı ve Babil'deki uzun Yahudi esaretine son veren barışçıl ve adil bir hükümdar olarak anılır. Elbette Kuruş, Yahudiler tarafından övülen tek antik İran kralı değildir. Yahudi tarihi metinleri Dariyuş'u bir başka Ahmeniş kralı olarak da onurlandırır. Çünkü Kuruş'un ölümünden sonra Dariyuş, M.Ö. 491'de bir fermanla Yahudi halkını Mısır firavunlarının köleliğinden de kurtarmıştır. Bu nedenle bir diğer büyük Ahmeniş kralı olan Dariyuş'un adı Eski Ahit'te 25 ayette geçer. Ahmeniş döneminde Yahudiler barışı sağlamıştır ve İranlılar, Aramiler, Mısırlılar ve Yunanlılar da dahil olmak üzere çeşitli halklarla etkileşim kurmuştur. Bu kültürel ve ticari etkileşimler özellikle Pers ve Maddar gibi Ahmeniş İmparatorluğu'nun önemli ekonomik bölgelerinde önemliydi. Yahudiler çeşitli dillere aşinaydı. Ahmeniş İmparatorluğu'nun bürokratik dili olan Aramice, Yahudiler arasında yaygındı ve birçoğu Ahmeniş sarayında bu dili konuşuyordu. Ayrıca bazı Yahudiler eski Farsça ve hatta Yunanca'ya da aşinaydı. Ahmeniş döneminde İran'da Yahudiler ile diğer etnik gruplar ve dinler arasındaki barış ve bir arada yaşama uzun yıllar devam etti. Bu bir arada yaşama zaman zaman Yahudilere Ahmeniş sarayında da önemli roller verildiği noktaya kadar ulaştı. Ahmeniş sonrası dönemlerde birçok iniş çıkışa rağmen Yahudiler İran'ın nimetlerinden yararlanmaya ve İran'ın kültürel mirasından faydalanmaya devam ettiler. Sasaniler ve 1. Şapur döneminde Yahudiler İran'da birçok ayrıcalığa sahipti ve Zertüşlülükten ülkenin resmi dini olarak kabul edilmesine rağmen Yahudiler dini görevlerine yerine getirmekte tamamen özgürdü. Hatta Yahudiler Sasanililerin 614 yılında Kudüs'e saldırıp şehri kuşatmasında da Sasani ordusuna katılarak Bizans İmparatorluğu'nun yenilgiye uğramasına ve Kudüs'ün ele geçirmesine yol açtılar. Bu tarihi yolculuğun ilk adımında bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün Yahudilerin İran'daki binlerce yıllık varlığının derinliklerine ve bu topraklara ilk nasıl geldiklerine de dair bir yolculuğa çıktık. Büyük İran topraklarında nasıl saygın bir yer edindiklerine, İranlıların hoşgörülü ruhunu ve misafirperver kültürünü gözlemledik ve İran kültürü ve kimliğiyle derin bir bağ kurduk. Bu ilk anlatının İran'daki Yahudilerin gizemli tarihini daha derinlemesine incelemek için bir teşvik olacağını umuyoruz. Bir sonraki bölümde İslam'ın İran'a gelişinden sonraki döneme bakacağız. Yahudilerin diğer İranlılarla barış içinde bir arada yaşaması ve kültürel etkileşimi yeni bir şekilde belirginleşerek sosyal ve ekonomik ilerlemelerinin önünü açmıştır. Podcastlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar isimli sohbetimizden bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere su kaynakları uygarlıkların şekillenmesi ve oluşmasında önemli role sahiptir ve toplulukların geleneklerinde bu konuya özel önem verilmiştir. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde suyun İran kültürü ve medeniyetiyle güçlü bağları olduğunu belirterek İranlıların inançlarında suyun değeri ve konumunun küçük bir parçasından söz ettik. Bugünkü sohbetimizde ise dünyada diğer uygarlıklarda suyun konumunu ve bu hayati unsurun uygarlıkların oluşması ve yok olmasındaki etkisini inceleyeceğiz.
Sosyal tarihin en önemli konularından biri insan topluluklarının doğal kaynaklarla olan ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Uygarlıkların oluşması, gelişmesi ve hatta yok olması onların doğal kaynaklarına karşı tutumu ve kullanışı ile doğrudan bağlantılıdır. Tabii ki doğal kaynaklar kendiliğinden bir uygarlık oluşturup veya yok edemez. Önemli olan ise bir uygarlığın, tıpkı insani gruplardan oluşan bir sosyal kurum gibi, kendi sosyal düzeni, kültürü ve kurumlarını elindeki maddi kaynaklara istihraç, üretim ve çoğaltılma yöntemlerine dayanarak kurmasıdır. Başka bir ifadeyle, her uygarlık, çevresinde maddi olan ve olmayan kaynaklar konusu ve onları istihraç ederek kullanma babında bir düşünce ve duygu düzenidir. Eğer bu konu coğrafi determinizm ve tarihi ham materyalizmle sonuçlanmazsa, uygarlıkların şekillenmesi ve doğal kaynaklarla bağlantısında önemli ve anlamlı bir ilişki gösterebilir. Bu alanda karşılaştırmalı çalışmaların sonucu bir toplum ve su kaynakları arasındaki dengenin bozulması sonucu nasıl bir krizin yaşandığı ve hatta birçok örnekte bir uygarlığın yok oluşunu gösteriyor. Bu alanda en değerli eserlerden biri, uygarlıklar ve su kaynakları arasındaki bağları ele alan Lisa J. Lucero, Lisa Lucero kalemiyle Su ve Ritüeller, Klasik Maya Hükümranların Yükselişi ve Düşüşü eseridir.
Lucero bu eserinde Mayalar uygarlığında hükümdarların elinde olan su ve su kaynaklarının onların siyasi güçlerine nüfuzu ve alanı ile direkt bağlantılı olduğunu gösteriyor. Mayalların çeşitli bölgelerde inşa edilen saraylar ve büyük binaları aslında insanları kurak mevsimlerde bir güç kaynağı çevresinde toplayan rekabet havzalarıdır. Mayaların toplumsal ve siyasi münasebetleri ise giderek o bölge çevresindeki ormanlıklarda mevsimsel olarak suyun azalmasından etkilendi ve su meselesi sadece halkın iskan meselesine değil onların tarımsal metotlarını da etkisi altına aldı. Su kontrol döngüsü ve askeri ve iktidar gücünün artması, hükümranların su kaynakları ve tarım arazilerine daha fazla bağlanmalarına da sebep oldu. Sonraki dönemlerde yaşanan gelişmeler, su krizinin hükümranların iktidarlarını kaybetmelerine ve çiftçilerin de başka bölgelere göç etmelerine sebep oldu. Böylece su kaynaklarındaki değişiklik, bu bölgede büyük medeniyetler ve uygarlıklarda değişikliklerin yaşanması ve yerleşim alanların yer değiştirmesine de sebep oldu.
Tahran Radyosu.
Lisa Lucero söz konusu kitapta Maya ve buna bağlı uygarlıkların kaderini ve onların su kaynaklarına olan bağlılıklarını göstermeye çalışıyor. Lucero, su kaynaklarının kontrol edilmesi, korunması, depolanması ve kontrol altına alınması için oluşturulan teknolojinin suyu nasıl bir güç kaynağına dönüştürdüğünü, bir uygarlığın nasıl geliştiğini ve su kaynakları kıtlığının da Mayalar bölgesinde medeniyetlerin yok olmasına neden olduğunu gözler önüne seriyor. Tarih arenasında uygarlıkların birçoğu gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık dönemiyle oluşarak geliştiği ve yok oluş yolunu kat ettiğini gösteriyor. Söz konusu medeniyetlerin yok oluş sebeplerinin tarihi bize onların zuhur ve düşüşlerinin doğal şartlardan farklı bir açıdan ele alındığını gösteriyor. Halbuki uygarlıkların ortaya çıkışı ve yok oluşlarının iklim şartları açısından incelenmesi ki tarihçiler ve yazarların gafletine uğramış birçok gizli açıyı ortaya çıkarabilir.
Günümüzde olaylara su ve iklim açısından yaklaşmak, dünyada yaşanan olayların sebeplerini araştırırken sadece anormal olaylara bakmayan tüm araştırmacıların ortak dilidir. Öyle ki artık insanların göç etmelere ve sosyal değişikliklerin iklim değişikliğiyle ilişkili olduğu konusunda hiç şüphe yok. Zira iklim değişikliği uygarlıkları beslerken aynı zamanda onların yok olmasında da etkilidir. Tahran Üniversitesi Doğal Coğrafya Öğretim Üyesi Dr. Kasım Azizi'ye göre dünya tarafından medeniyet için kabul edilen bir tanım yok. Dr. Azizi şöyle diyor. İlgili metinlerde medeniyetler, kentler, gıda maddeleri ve ürünlerine depolama, sulama sistemleri ve yoğun tarım gibi altyapılara sahip olan toplumlara denirdi. Böylece onlar mekan açısından bağımlı oldukları nedeniyle iklim değişikliği ile birlikte daha iyi bir iklime ulaşmak için yer değiştirmek veya alternatif beslenme ürünlerine geçmek zorunda değillerdi.
Dünya tarihinde çeşitli unsurlara dayalı altyapılarından muazzam bir ağ şebekesini kurumsallaştıran her medeniyet, kalıcı ve daha uzun ömürlü olmuştur. Tarihin en tanınmış medeniyetleri sayılan Mısır, Çin, Roma ve İran gibi büyük medeniyetler, iklim stratejik coğrafya açısından uygun ortam ve altyapılara sahip olmuşlardır. Medeniyetleri araştıranların görüşüne göre, uygarlıkların ortaya çıkması ve düşüş süreçleri onların ilgi ve araştırma sonucu kazanımlarını savaş, toprak genişletme ve rakiplerine üstünlük sağlama ve benzeri konulara yatırım yaptıklarını gösteriyor. Fakat savaş, üstünlük, toprak genişletmek ve iklim değişiklikleri arasında derin ilişkiler mevcuttur. Sümer uygarlığı ve kültürü bereketli hilal ya da münbit hilal olarak bilinen bölgenin güneyinde olan sulama sistemlerinin gelişmesi sonucu, siyasi örgütlere odaklanma ve çalışma gücünün profesyonelleşmesi sonucu doğdu. Kuraklık dönemi geride bırakma ve tecrübesi, tahılları depolamak için daha iyi bir teknolojiye ulaşma ve su depolamak için yeni kuralların uygulanmasına sebep oldu. Öyle ki bu ilerlemeler kuraklık dönemi ve sonrasında merkezi milletler ve sınıflanmış toplumların ortaya çıkmasına sebep oldu ve milattan 2300 yıl önce günümüz Bağdat'ın yakınlarında Akkad kentinde ilk dünya imparatorluğu gelişti.
İklim değişikliği uygarlıkların yaşam tarzında ve yapısında da etkili oldu. Merkezi bir hükümetin denetimi altında birleşmek ve günümüz düzene sahip olmadığı halde toplumların sınıflandırılmasının tümü iklim değişikliğinden de etkilendi. Bu konuda bir diğer örnek ise büyük oranda orta çağın iklim bozukluğuna borçlu olan Batı Avrupa kültür ve uygarlığın oluşmasıdır. Bu örnekte Kuzey Atlantik salınımı uzun süre pozitifti ve iklim değişikliği ise Avrupa'da feodallerin liderliğini yaptı, burjuvazi düzeninde temel rol oynadı. Eğer ekonomik açıdan tarımcılığı Avrupa medeniyetinin gelişme sürecinde temel alırsak, pozitif iklim değişikliğinin bu medeniyetin oluşması ve gelişmesinde büyük etkisi olduğu ortaya çıkar.
Böylece asırlar boyunca akan suların büyük tarımsal keşifler, yatırım ve hatta büyük imparatorlukların oluşmasına vesile olduğu söylenebilir. Buna ilaveten nehirlerin birçok hikaye, şiir ve insani inancın oluşmasında önemli rolü olmuştur. Aslında akan suların yolları ve kıyılarının yerel kültürden aşçılık ve diğer insani etkinliklerden kendi içlerinde birçok sır barındırdığı gerçeği inkar edilemez. Hiç şüphesiz bazı uygarlıkların sürmesinin en önemli sebebi ise onların suya kolaylıkla ulaşmalarıdır. Bu sular onlara içme suyu sağlarken aynı zamanda da tarım, ticaret, taşımacılık ve hatta savunmada bile anahtar rolü olmuştur. Roma, Mısır ve Vientiyan imparatorlukları gibi uygarlıkların tümü suya kolayca ulaşmaları nedeniyle kuruldu. Bu sebepten dolayı da hayatlarına devam ederek topraklarını genişlettirebildiler. İran'da da Fars uygarlığı gibi büyük medeniyetler Sivend ve Kor nehirlerinin yanı başında veya Şuş medeniyetinin de Dez ve Karun nehirleri kıyısında kuruldu. Tarih, büyük medeniyetlerin arkasında suyun büyük rolü olduğunu açıkça gözler önüne sererken yapılan tahminlere göre 3. milenyumda insanın ilerlemesi ve kalkınması için suyun hayati önem taşıyacaktır.
İnsanların göç etmeleri ve sosyal değişiklikler iklim değişikliği ile yakından ilişkisi vardır. Eskiden siyasi coğrafya adlarında coğrafi cebire göre insanlar her şeyin doğanın etkisinde olduğunu düşünürdü. Başka bir ifadeyle doğanın insana yaşam biçimini de dayatıyordu. Aslında insanın yaşamı eskiden, yani modern teknolojinin olmadığı dönemde çevre faktörlerinden çok etkilenirdi. Fakat günümüzde böyle düşünmüyoruz. Zira modern teknolojiyle, hatta büyük masraflarla insan Güney Kutup'ta bile yaşayabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konusunun devamında Ulul Azm peygamberlere geldik. Şimdi ise Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını gözden geçirmek istiyoruz. Hazreti İbrahim, şeriat ve kitap sahibi olan Ulul Azm peygamberlerden biriydi ve daveti de evrenseldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek adı Kur'an-ı Kerim'de en az 69 kez gelmiştir. Hazreti İbrahim henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetti ve amcası Azer onu büyüttü. Bu yüzden Hazreti İbrahim onu baba hitap ediyordu. Hazreti İbrahim Babil'in Ur adlı kentinde dünyaya geldi. O Hazretin yaşadığı dönem Nemrud'un kral olduğu döneme denk gelmişti. Hazreti İbrahim'in Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında özel bir yeri vardır. O Hazretin yaşamı Allah yolunda cihad ve tevhidi yaygınlaştırma çabaları ile geçti. Hazreti İbrahim'in konumu Yüce Allah o Hazreti kendi dostu olarak seçmesine sebebiyet vermiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam 75 yaşında Hakk'a yürüdü ve Filistin'in El Halil kentinde toprağa verildi. Hazreti İbrahim çağında Babil halkı putlara tapıyordu. O dönemde her kentte ve köyde insanların taptığı tanrılar vardı. Hazreti İbrahim pak fıtratı itibarıyla muvahhid bir insandı ve alemleri yaratan yegane Allah'ı tanıyordu. Ancak amcası Azer ve o çağın insanları putperestti. Hazreti İbrahim ise putperestliğe şiddetle karşı çıkıyordu. O Hazret tevhide çağrısını yakınlarından başladı ve bu yüzden en başta Azer'e gitti ve onu tevhide davet etti. Hazreti İbrahim amcası Azer'e şöyle dedi: "Babacığım, neden cansız ve gözü kulağı dahi olmayan ve senin hiçbir ihtiyacını karşılayamayan şu putlara tapıyorsun? Babacığım, bana senin yoksun olduğun ilim ve bilimi öğrettiler. O zaman beni izle ki seni doğru yola hidayete erdireyim. Babacığım, asla şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı isyan ve itaatsizlik etmiştir." Gerçekte Hazreti İbrahim'in Azer'e tavsiyeleri herkes için geçerliydi ve insanların hak yolunu tanımaları ve doğru yolda adım atmaları gerekirdi. Yoksa şeytanın vesveselerinin tutsağı olur ve yanlış yola sapardı. Hazreti İbrahim babasını şirk ve putperestin acı sonu konusunda uyarıyor ve şöyle diyordu: "Babacığım, Rahman Allah'tan sana bir azap gelmesinden ve senin şeytanın yar ve yardımcısı olmandan korkuyorum. Fakat ne var ki Hazreti İbrahim'in bu sözleri Azer'in taş kesilen kalbini asla etkileyemedi. Azer, Hazreti İbrahim aleyhisselamın sözlerine öfkelendi ve şöyle karşılık verdi: "Ey İbrahim, acaba sen benim tanrılarıma yüz mü çevirirsin? Eğer putlara karşı çıkmaktan el çekmezsen seni taşlarım ve şimdi uzun bir süreliğine benden uzaklaş." Ancak Hazreti İbrahim Azer'in sert ve mantıksız sözlerine büyük bir rafetle şöyle karşılık verdi: "Selam olsun sana. Ben yakında Rabbimden senin için af dileyeceğim. Çünkü o her daim bana karşı mihriban olmuştur." Buna rağmen Hazreti İbrahim Azer'in tehdit ve uyarılarından korkmadı ve Allah'a tevekkül ederek babasını yegane Allah'a davet etmeyi ve putlardan sakındırmayı sürdürdü. Ama bu çabaları asla fayda etmedi. Fakat ne zaman ki Azer'in Allah'ın düşmanı olduğu Hazreti İbrahim açısından kesinleşince ondan uzaklaşmaya karar verdi ve şöyle dedi: "Ben sizden ve Allah yerine taptığınız putlardan sakınırım ve Rabbime sığınırım. Umarım ona sığınırken beni merhametinden mahrum ve nasipsiz bırakmaz." Tevhid ve yegane Allah'a tapma üzerinde ısrar eden Hazreti İbrahim, yaşadığı toplumun bağnazlığı ve inadı ile karşılaşınca onlardan uzak durmaya karar verdi. Gerçi Allah-u Teala da lütuf ve merhametini o hazretten esirgemedi ve ona İshak ve oğlu Yakup gibi evlatlar verdi ve her biri büyük bir peygamber oldu. Öte yandan bu büyük insanların fedakarlığı ve direnişi ve risaletini yerine getirmeleri yüzünden Allah-u Teala da onların adını yüceltti. Öyle ki her biri tevhid ve dürüstlüğün simgesi oldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamının bir bölümüne işaret etmiştir. Tarihte de belirtildiği üzere Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapardı. Yegane Allah'a iman eden Hazreti İbrahim aleyhisselam, hiç zaman kaybetmeden kavmiyle taptıkları putlar hakkında tartışmaya başladı. O hazret güneş, ay ve yıldızlara tapmayı reddediyordu. Günlerden bir gün Gece karanlığı basınca kavminden bir grubun yanına gitti ve hareket halinde olan bir yıldıza baktı ve onlar gibi düşündüğünü göstererek "Bu benim Rabbim" dedi. Fakat gün doğunca ve hava aydınlanınca o yıldız gözlerden kayboldu. Hazreti İbrahim ise "Batanları sevmem" dedi. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 77 ila 79. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in kavmi ile macerasını şöyle anlatıyor. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur" dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur, zira bu daha büyük" dedi. O da batınca dedi ki "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Hazreti İbrahim çeşitli yollardan müşrik kral Nemrut ve putperest halkını tevhide davet ediyordu. Fakat onlar iman etmedi. Sonunda Hazreti İbrahim putperestlik düşüncesiyle mücadele için bir başka yönteme başvurdu. Tarihte belirtildiği üzere Babilli putperestlerin her yıl özel bir bayramı vardı ve bu bayramda hastaların dışında tüm insanlar kentin dışına çıkıyor ve doğada geziniyor ve gün sonunda kente dönüyordu. Hazreti İbrahim ise bir fırsat kolluyordu. Ta ki o özel bayram geldi. Hazreti İbrahim putperestleri putların hiçbir gücü olmadığı konusunda ikna etmek istiyordu. Akşam olunca kavmi onu da özel bayramın etkinliğine katılmaya davet etti. Ancak Hazreti İbrahim yıldızlara baktı ve ardından hasta olduğunu söyledi. Ve böylece bu mazereti uydurarak kentin dışına çıkmamaya karar verdi. O gün kent halkı özel bayram için kentin dışına çıktı ve böylece Hazreti İbrahim kentte yalnız kaldı ve sonunda uzun süredir beklediği an geldi. Hazreti İbrahim eline bir balta aldı ve putların bulunduğu tapınağa girdi. Tapınakta putların yanı başında adak edilen yiyecek ve içecekler bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce, "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Fakat büyük putu kırmadı ve baltayı onun omuzuna atarak tapınaktan çıktı. O günün sonunda halk özel bayramlarını kutladıktan sonra büyük bir mutluluk içinde kente döndü ve doğruca tapınağın yolunu tuttu. Fakat tapınağa girince kırılan putlarla karşılaştılar ve şaşkına döndüler. Herkes şaşkın şaşkın hangi zalim bunu yaptı acaba diye sormaya başladılar. Bazıları şöyle dedi. Duyduğumuza göre İbrahim adında bir genç bizim putları kötülüyormuş. Bizce bu onun işidir. Putların kırıldığı haberi Kral Nemrut'a ulaştırıldı. Nemrut Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakalanmasını ve halkın önünde kurulan mahkemeye çıkarmasını emretti. Hazreti İbrahim getirilince sordular, "Acaba sen mi bizim putlarımıza böyle yaptın?" Hazreti İbrahim, halkı gaflet uykusundan uyandırmak için istediği uygun fırsatı bulmuştu. Bu yüzden gayet akılcı bir şekilde onlara karşılık vererek hepsini düşünmeye zorladı ve şöyle dedi, "Bunu büyük put yaptı. Eğer konuşabiliyorsa kendisinden sorun." Aslında Hazreti İbrahim bunu sırf insanların düşüncesini düzeltmek için söylemişti. Çünkü o Hazret putların böyle bir şey yapamayacağını herkesten daha iyi biliyordu. Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı ve uyan vicdanlarını uyandırdı ve bağnazlık ve cahillik perdesinin ardından kalan tevhid fıtratlarını gün ışığına çıkardı. Bu sözlerin ardından insanlar bir an gaflet uykusundan uyanmış gibi oldu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de macerayı şöyle anlatıyor. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine zalimler sizlersiniz, sizler dediler. Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırmakla ulaşmak istediği amacı buydu zaten. Amaç putperestlik düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmanın tek başına hiçbir faydası yoktu. İnsanlar hakikati anlayınca utanmaya başladı ve şöyle dedi. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse dedi, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Müşrikler Hazreti İbrahim ile tartışmakta rezil olduklarını anlayınca bu kez onunla tartışmaktan vazgeçtiler ve düşünceleriyle mücadele için zora başvurmaya karar verdiler. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Türk, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Thank you.
İran diyarı parlak tarih ve medeniyeti ve güzel ve değişik iklimiyle her zaman dünyanın diğer milletlerinin ilgisini çeken bir ülkedir. Öyle ki asırlardır birçok seyyah bu diyarı gezmiş ve İran diyarı ile ilgili bazı yazılar da geride bırakmıştır. Bu yüzden bu bölümü başka milletlerin seyyah ve araştırmacılarının İran'la ilgili görüşlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti adıyla anılan güzel yurdumuz, Maverai-ün-Nehir ve Mezopotamya medeniyetlerinde derin mazisiyle İran platosunun tam ortasında, Asya kıtasının batısında ve stratejik Orta Doğu bölgesinde yer alır. İran 1.648.1955 kilometre karelik alanı ile yüz ölçümü bakımından dünyanın 16. ülkesi sayılır ve Güneybatı Asya'nın geniş bir alanını kapsar. İran toprakları Arap dünyasını Orta Asya ve Hindistan yarımadası ile birleştirir. İran'ın kuzeyinde Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Hazar denizi ve güneyinde ise Fars körfezi ve Umman denizi bulunuyor. İran, batıdan Irak ve Türkiye, doğudan ise Pakistan ve Afganistan ülkeleriyle komşudur.
İran nüfusu 2006 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının sonuçlarına göre 70 milyonu aşkındır ve çeşitli kavimlerden oluşmaktadır. İran nüfusunun %65 kadarını Arya ırkından gelen Farslar ya da Persler oluşturur. Yine İran nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman ve Şii mezhebine mensuptur. Bu arada Hristiyan, Zertüşti ve Yahudi azınlıkları da Müslüman vatandaşlarla bir arada ve barış içinde bir yaşam sürdürmektedir. İran 31 eyaletten oluşuyor ve geçmişten kalan tarihi eserler ve sayısız güzel doğal bölgeye sahip olma itibariyle UNESCO'nun raporuna göre tarihi eser zenginliği bakımından dünyanın ilk 10 önemli ülkesi arasında yer alır. İran'ın bazı tarihi eserleri ise uluslararası turizm sektörünün en önemli cazibelerinden biri sayılır. Küresel boyutta önem arz eder ve UNESCO tarafından da beşeriyet mirası olarak kayda alınmış bulunuyor. Bu eserlere Fars eyaletinde Taht-ı Cemşid, İsfahan eyaletinde İmam Hümeyni Meydanı, Azerbaycan eyaletinde Taht-ı Süleyman, Huzistan eyaletinde Çuazenbil Ziguratı, Zencan eyaletinde Sultaniye Kubbesi ve Kirman eyaletinde Bem Kalesi gibi eserleri örnek vermek mümkün.
Öte yandan İran diyarı coğrafi bakımından ve iklim çeşitliliği açısından da dünyanın istisna yörelerinden biri sayılır. İran'ın çeşitli bölgelerinin rakım farkı ve geniş yüz ölçümü bu toprakların çeşitli iklimlerden yararlanmasına vesile olmuştur. Öyle ki bazen kış mevsiminde iki farklı noktada sıcaklık farkı 50 dereceye kadar ulaşabiliyor. Buna göre İran'da aynı anda 4 mevsimi bir arada yaşamak da mümkün. Nitekim İran'ın kuzeybatısı ve batısında iklim şartları, kayak gibi kış sporları ve eğlenceleri için elverişliyken, aynı anda güney yörelerinde yüzme gibi yaz sporları ve eğlenceleri için uygun şartların hakim olduğu belirtilmelidir.
İran diyarı iklim ve yağış şartları bakımından kurak ve yarı kurak sayılan bir bölgede yer alıyor. Ancak bu diyarda iklim değişikliği ilk görünüşe nazaran daha geniş olduğu belirtilmelidir. Nitekim İran'da çok kurak çölleri, gür ve nemli ormanlarla yan yana ve birbirine kısmen yakın mesafelerde görebiliriz. Bu özellikler İran diyarının doğa çeşitliliği bakımından da dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almasına vesile olmuştur.
İran'ın en kurak bölgesi Lut çölüdür. Bu çölün yüz ölçümü 175 bin kilometre karedir. Bu çölde dünyanın en sıcak noktası olan Şehdat bölgesi yer alıyor. Lut çölü aynı zamanda dünya çöllerinin en acayip fenomenlerini barındıran doğal bir sergi gibidir. Dünyanın en yüksek rakımlı kum tepeleri, su ve rüzgarla erozyona uğrayan Kalut fenomeni ve çölün ortasında Nebka adı verilen çöl vazolarında seyrek ormanlar, Lut çölünü doğa hayranlar için cazip hale getiren fenomenlerdir. İran'ın ortasında yer alan bu çölün yanında, kuzeyde Hazar Denizi kıyılarında yer alan Gür Ormanlar, dünyanın en eski ormanlarının son kalıntıları sayılır. Ve yine İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyılarında suyun ortasında bulunan mangrove ormanları doğa aşıklarını hayran bırakıyor. Bu arada İran'ın çeşitli iklimlere sahip olan çölleri, dağları, ovaları, göletleri ve ormanlarında 8000 kadar bitki çeşidi tespit edildiği de belirtilmelidir. İran'daki bitki çeşitliliği Avrupa kıtasının 2-3 katı kadardır. Bitki çeşitliliğinin yanında İran hayvan türleri bakımından da zengin bir ülke sayılıyor. Uzmanlar İran ikliminde 168 kadar memeli hayvan yaşadığını belirtiyor. İran'a özgü özel hayvan türlerine sarı geyik, kaplan, zebra, vahşi kedi ve meyvelerle beslenen bir çeşit vampiri örnek verebiliriz.
Evet, İran diyarı birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan eski ve tarihi bir ülkedir. Ve şimdi de bu topraklarda farklı kültür ve inançlara mensup insanlar bir arada ve barış içinde yaşamaktadır. Bugün İran'da camilerden kiliselere ve sinagoglardan ateş tapınaklarına kadar farklı ibadet mekanları yan yana bulunuyor. Tüm bu özelliklerin İran'ı ziyarete değer cazip bir ülke haline getirdiği belirtilmelidir. Öyle ki İran'a seyahat eden turistler dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılaştıkları cazibeleri bir tek ülkede ve yan yana bulabiliyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Thank you.
Ganan Tehran, Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da tabata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tagutu hanyar shedan ya kuma ba da gaskiya da Allah.